Bir roman, bir hikaye.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu.
Whedon Scott, aşk olsun size dedi. Kuzey Kutbu'ndan gelen kendi halinde bir kurt için iyi bir karşılama doğrusu. Hayatı boyunca bu hayvanın sadece bir kez ayakları yerden kesilmişti. Oysa burada göz açıp kapayıncaya dek tam iki kez yeri boyladı. Araba gitmişti. Evden bir takım yabancılar çıkıyordu. Bunlardan kimileri saygılı bir tavırda geride beklerken iki kadın aynı düşmanca davranışı tekrarlayarak efendisinin boynuna sarıldı. Ama beyaz diş alışmıştı artık buna. Göründüğü kadarıyla herhangi bir kötülük geleceğe benzemiyordu. Bunu yaparlarken dudaklarından dökülen gürültülü seslerde de tehlikeli bir hava yoktu. İçlerinden kimi beyaz dişe yaklaşacak oldu ama beyaz diş hırlayarak onları uyardı. Efendisi de bu arada konuşarak tehlikeyi bildirdi. Beyaz diş efendisinin ayaklarının dibine sokuldu. Whedon da başını okşayarak yatıştırdı onu. Dik, yat yere! Dik adındaki tazı bu emir üzerine basamakları tırmanıp verandanın bir köşesine uzandı. Hala hırlamaktan ve bu davetsiz misafiri kötü kötü süzmekten kendini alamıyordu. Kadının biri koliyi yanına almış, kolunu boynuna dolayarak sevip okşuyordu. Bu kurdun yanlarında tutulmasına izin verildiği için öfkelenen koli hırsından ağlayarak kendi kendini yiyip bitiriyordu. Onu aralarına almakla efendileri büyük bir hata yapıyorlardı, bundan emindi. Eve girmek üzere herkes merdivenleri çıkmaya başladı. Beyaz diş efendisinin ayaklarının dibinden ayrılmıyordu. Verandada yatmakta olan Dik homurdandı. Bunun üzerine beyaz diş de merdiven başında durdu, tüylerini kabartarak boğuk bir homurtuyla Dik'e karşılık verdi. Baba Scott, hadi koliyi içeri alalım dedi. Öbür ikisi de dışarıda kalıp kozlarını paylaşsınlar. Nasıl olsa bir iki dalaşmadan sonra can ciğer dost olurlar. Whedon Scott güldü. Ya ne demezsin. İşte o zaman dostunun cenaze töreninde beyaz dişin karalar bağlayacağından emin olabilirsin. İhtiyar Scott kuşkulu gözlerle önce beyaz dişe, sonra Dik'e ve son olarak oğluna baktı. Yani şey mi yapar? Whedon başıyla onayladı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Göz açıp kapayıncaya dek Dik'in ölüsünü yere serer, parçasını bile bulamazsınız. Sonra beyaz dişe döndü. Hadi bakalım oğlum, iyisi mi? Sen gir içeri. Beyaz diş, bacaklarını gere gere merdivenleri tırmanıp verandadan geçti. Kuyruğunu dimdik tutuyor, yandan gelecek bir saldırıya karşı korunabilmek için gözünü Dik'ten ayırmıyordu. Ayrıca evin içinde pusuya yattığını sandığı bilinmedik bir düşmanın beklenmedik saldırısına karşı tetikte duruyordu. Ama korktuğu başına gelmedi. İçeri girince bilinmedik düşmanını gözleriyle araştırdı ama hiçbir tehlike belirtisi bulamadı. Sonra keyifle hırlayarak efendisinin ayakları dibine kıvrıldı. En küçük bir kımıltıyı bile gözden kaçırmamaya çalışıyor, dört gözle çevresini kolluyordu. Evin tuzağı andıran hain çatısı altında pusuya yatmış bir düşmandan canını korumak amacıyla dövüşmeye, her an ayağa fırlamaya hazırdı. Beyaz diş, yaratılışı gereği çevreye çabuk uyum sağlayabildiği gibi, çok yolculuk ettiği için aynı zamanda çevreye uyum sağlamanın ne demek olduğunu ve bunun gereğini de biliyordu. Bu yüzden Yargıç Scott'ın Sierra Vista adlı evine de kısa zamanda alışıverdi. Artık öbür köpeklerle başı ciddi bir derde girmiyordu. Güneyli efendilerin eğitimini bu köpekler ondan daha iyi biliyorlardı. Hem beyaz diş bu efendilerin evine kabul edilmekle onların gözünde değer kazanmıştı. Ev sahibi olan efendiler böyle bir kurdu aralarına aldıklarına göre onlara boyun eğmekten başka bir şey düşünülemezdi artık. Başlangıçta adet yerini bulsun diye bir iki kez diklenen dik bile sonunda beyaz dişi evin bir parçası olarak kabul etti. Eğer dik en başında bu şekilde davransaydı çok iyi dost olabilirlerdi. Ne var ki beyaz diş arkadaşlıktan hiç hoşlanmazdı. Diğer köpeklerden istediği bir tek şey vardı, o da kendisini rahat bırakmalarıydı. Bütün hayatı boyunca kendi türünden uzak durmuştu. Bundan böyle de uzak durmaya kararlıydı. Dik ne zaman yanına sokulacak olsa hemen hırlamaya başlıyor, bu yaklaşma çabalarını hiç hoş karşılamıyordu. Efendisinin köpeklerine sataşmaması gerektiğini daha kuzeydeyken öğrenmiş, bu kural kulağına küpe olmuştu. Tek başına kalmakta ısrarlı olduğu için Dik'e hiç yüz vermiyordu. Sonunda bu iyi huylu hayvan da ondan umudunu kesti. Ahırın yanında otların bağlandığı kazığa gösterdiği ilgi bile beyaz dişe gösterdiğinden fazlaydı şimdi. Ama durum Collie için bambaşkaydı. Beyaz dişin varlığını yalnızca efendilerinin emri olduğu için kabul etmişti. Ama onu rahat bırakması için ortada hiçbir neden yoktu. Atalarının kurt soyu yüzünden uğradığı kuyruk acılarının, yağmalanan koyun sürülerinin, dökülen kanlarının anısı belleğine kazınmıştı bir kez. Bunları kolayca unutması olanaksızdı. Geçmişe ait bu anılar çoban köpeğini durmadan dürtüyor, öç alması için onu sürekli kışkırtıyordu. Ne var ki efendiler kurttan yana çıkıyorlardı. Bu durumda onların yanında göz göre göre bir şey yapması imkansızdı ama bir takım sinsi oyunlarla ona dünyayı zindan edebilirdi. Kurtla aralarında yüzyıllardır süregelen bir kan davası vardı. Beyaz diş bu düşmanlığın yeniden uyanmasına neden olmuştu. Öyleyse Collie ne pahasına olursa yapması gerekeni yapacaktı. Collie beyaz dişe acı çektirmek için dişiliğinden yararlanmaya başladı. Oysa beyaz diş dişilerle dövüşmemesi gerektiğini söyleyen içgüdüsel sınırlamalara uyarak ona pek dokunmak istemiyor, hayvanın inatla üstüne üstüne gelmesine karşın kendini tutuyordu. Böyle zamanlarda dişi çoban köpeği saldırıya geçince, kalın kürküyle korunan omzunu hayvanın sivri dişleri arasına bırakıyor, sonra göğsünü gererek kasıla kasıla çekip gidiyordu. Dişi köpek, işi çığırından çıkarıp da azıtacak oldu mu, omzunu ve başını ona doğru döndürerek gözlerinde sabırlı ama bıkkın bir ifadeyle yaptıklarına göz yumuyordu. Bununla birlikte arada bir arka ayağını köpeğe kaptırması oradan çabucak kaçmasına ve gururlu tavrını yitirmesine neden oluyordu. Ama yine de çoğu zaman Collie'nin karşısında büyüklüğünü ve saygınlığını korumayı başarıyordu. Elinden geldiği kadar ona aldırmamaya ve yolunun üstüne çıkmamaya çalışıyordu. Collie'nin geldiğini gördüğü ya da duyduğu anda hemen kalkıyor, alıp başını başka bir yere gidiyordu. Beyaz dişin öğrenmek zorunda olduğu daha yığınla yeni şey bulunuyordu. Kuzeydeki hayat Sierra Vista'nın o gürültülü yaşantısına oranla çok daha basit sayılırdı. Önce efendisinin ailesini tanıması gerekiyordu. Bununla birlikte bu işin yabancısı da sayılmazdı. Mitsah'la Klokoh nasıl gri kunduza aitse ve onun sofrasını, ateşini, yatağını paylaşıyorlarsa, Sierra Vista halkı da işte tıpkı onlar gibi sevgili efendisine ait kimselerdi. Yine de bu konuda karşılaştığı pek çok güçlük vardı. Sierra Vista, gri kunduzun çadırından hem çok daha büyük hem de kalabalıktı. Yargıç Scott'la karısı, efendisinin iki kız kardeşi Beth ve Mary, karısı Alice, 4 ve 6 yaşındaki çocukları Whedon'la Maud vardı. Bütün bu insanlardan kendisine hiç bahsedilmemişti. Üstelik kan bağı ve akrabalık konusunda da hiçbir bilgisi yoktu. Hoş, bunlar anlayabileceği şeyler de değildi zaten. Ama her şeye rağmen onların efendisine ait kimseler olduğunu kavramıştı. Zamanla onların davranışlarını, konuşmalarını gözleyerek, seslerinin tonunu inceleyerek efendisiyle onlar arasındaki ilgi ve sevginin ölçüsünü anladı. Gözlemlerinin sonucuna dayanarak beyaz diş de onlara karşı aynı şekilde davranmaya başladı. Efendisinin gözünde değeri olan her şey, beyaz diş tarafından da aynı değeri kazanıp dikkatle korunuyordu. Çocuklar için de aynı şey geçerliydi. Hayatı boyunca çocuklarla yıldızı hiç barışmamıştı. Onlardan nefret etmiş, korkmuş, küçücük ellerinden neler çekmişti. Kızılderililerin köyünde yaşadığı günlerde az mı tatsız işler gelmişti başına. Onların nedenli vahşi ve acımasız yaratıklar olduğunu çok iyi biliyordu. Küçük Whedon'la Maud yanına ilk kez sokulmaya kalkıştıklarında bir uyarı homurtusu koparmış ve onları kötü kötü süzmüştü. Ama efendisinden yediği tokat ve azardan sonra kendisini okşamalarına ister istemez razı olmuştu. Gerçi minicik ellerinin altında habire hırlamaktan kendini alamıyordu ama artık bu hırıltıda o dokunaklı havadan eser kalmamıştı. Zamanla anladı efendisinin çocukları ne kadar çok sevdiğini. O günden sonra çocukların kendisini okşayabilmeleri için ne tokada ne de azarlamaya gerek kalmadı. Bununla birlikte beyaz diş bu durumdan pek memnun sayılmazdı. Efendisinin çocuklarına istemeyerek fakat dürüst bir tutumla boyun eğiyor, tıpkı bir insanın korku ve acı verici bir ameliyata dayanması gibi onların eğlencesine katlanıyordu. Ne zaman ki daha fazla dayanamayacağını anlıyor, o zaman kalkıp uzaklaşıyordu. Gel zaman, git zaman çocuklara kanı kaynamaya başladı. Her şeye karşın bunu yine de açığa vurmamaya çalıştı. Onlara pek yanaşmıyordu. Diğer taraftan onları görünce çekip gitmiyor, tersine yanına yaklaşmalarını bekliyordu. Kendisine doğru geldiklerini görünce gözlerinde bir sevinç ışığı parlıyor, daha ilginç bir oyun için onu bırakıp gittiklerinde ise arkalarından ilgi ve sevgiyle bakıyordu. Tüm bu gelişmeler yavaş yavaş ve zamanla meydana geldi. Çocuklardan sonra en çok Yargıç Scott'a önem veriyordu. Olsa olsa iki nedeni vardı bunun. Birincisi, efendisi ona değer verip saygı gösteriyordu. İkincisi ise yaşlı adam hiç yaltakçı biri değildi. Verandada gazetesini okurken beyaz diş adamın ayakları dibine yatmaya bayılıyordu. Yargıç da arada sırada ona bir göz ya da bir çift laf atarak beyaz dişin oradaki varlığından hoşlandığını belirtmekten geri durmuyordu. Fakat bu tür şeyler bir tek efendisi orada bulunmadığı zamanlarda oluyordu. Efendisi ortaya çıkınca beyaz dişin gözü dünyayı görmez oluyordu. Beyaz diş tüm aile bireylerinin kendisini sevip okşamasına izin veriyordu artık. Ama efendisine beslediği o sıcak yakınlığı ötekilerin hiçbirine gösteremiyordu. Ötekiler kendisini ne denli okşarlarsa okşasınlar, sesindeki o dokunaklı hava bir türlü belirmiyor, tüm didinmelerine rağmen onlara sırnaşıp başını koltuk altlarına sokmuyordu. Kendisini sonsuz bir güvenle sadece efendisinin eline teslim ediyordu. Zaten aile bireylerini yalnızca efendisinin malı olan kimseler olarak kabul ediyordu.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bir roman, bir hikaye.